Ayrım 11.
Bu tip özel sermaye yatırımları zamanla bütün gayrimeşru muhalefeti ve Amerika'nın politikasına karşı mukavemeti ortadan kaldırabilmeli ve nötralize edebilmelidir. Ayrıca ABD'yi desteklemekte kararsız ve sallantılı olan bütün şahsi teşebbüs ve menfaat çevrelerini etkilemelidir. Aynı zamanda ABD ile işbirliğine hazır yerli iş adamlarına yardım arttırılmalı ve böylece bu iş adamlarının ilgili ülkenin ekonomisinde kilit noktalarını ele geçirmeleri, buna dayanarak politik etkilerinin artması sağlanmalıdır. Ekonominin kilit noktalarının ele geçirilme önerisi, yaratılacak çıkar grupları kanalı ile politik etkinliği artırma ve emperyalizmin çıkarlarına göre yönlendirme, çok uluslu şirketlerin çıkarlarını güvence altına alma amacı taşır. Çünkü kapitalist bir yapıda sömürü ve emperyalizm bir tercih sorunu değildir. Sistemin doğal sonucudur. Bu nedenle sömürü çarkının dönmesi için her türlü önlemi almak ve az gelişmiş ülkeler üzerindeki ağı iyi örmek gerekir. Rockefeller'ın önerisi bu ağın, sömürü ağının gerçekten beceri ve özenle gerilme yöntemlerini sergiliyor. Ekonominin kilit noktalarını ele geçiren yerli iş adamları kanalı ile ekonomik yapı ve giderek üst yapı kurumları da ele geçirilmiş olacaktır. Öte yandan bürokraside de köşe başları ele geçirilir. Örneğin ABD'li AİD uzmanı Padol'un Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan raporuna göre, Türkiye'deki bürokratik kademeler ve önemli kilit noktaları Amerikan eğitimi görmüş güvenli bürokratlarca işgal edilmiştir. ABD bunlarla da devlet bürokrasisini yönlendirme çabasındadır. İşte ahtapotun kollarıyla sarılmış az gelişmiş ülkeler. Ancak ABD işini sağlama almayı safsamaz. CIA Gizli Hizmetler Direktörü Bissell bir raporunda az gelişmiş ülkelerdeki devinimlerini şöyle anlatır. Birleşik Amerika doktrinine inandırılan ve eğitilen o ülkenin yurttaşlarından daha fazla yararlanılmalıdır. Yabancı ülkelerin yurttaşlarına ideallerimiz anlatılarak, eğitilerek ve devamlı iş önerilerek casusluğa atılmaları için özendirilmelidir. Ancak bunlar ülkelerinin çıkarına ters işlerde kullanılmamalıdır. Çünkü hainlikleri ortaya çıkar ve yararlanılamazlar notumuz. Amerika'ya sadık kalmaları sağlanmalıdır. Atilla İlhan, Batı'nın Deli Gömleği, sayfa 81. Bir ülkenin insanını kendi ülkesinde casus olarak kullanmak. İşte yeni emperyalizmin çirkin suratı. Sevr'i Lozan'a yeğleyenler, ikinci cumhuriyetçiler, Kemalizm öldü diyenler, resmi tarih ve resmi ideolojiye karşı çıkma savının ardında Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı çıkanlar, sivil toplum tartışması gibi sosyal ve bilimsel bir doğruya ve gerçeğe bürünerek giriştikleri tartışmada kime ve neye hizmet ettiklerinin ayırdığında mıdırlar? Eğer öyleyse yazık. Evet, Türkiye sivil toplum yapısına geçmek zorunda. Ancak bunun için varoluş, kurtuluş ve kuruluş felsefesinden kopması mı gerekir? O temelden kopunca toplumun boşlukta kalacağının bilincinde olanların oyunudur bu tartışmalar. Bu gerçeği görebilecek yerde olanların görmemeleri ya da görmezden gelmelerinin anlamı Bissell raporunda saklıdır. ABD koşullar gerektirdiğinde hükümetlere yardımı kesmesine karşın emperyalizmin denetimindeki finans kapitalinin evrensel organları, IMF, Dünya Bankası ve benzeri organlar yardımı özel girişimcilerinden esirgememektedir. Maliye eski bakanlarından Cihat Bilgihan 1977 Ekim ayında Dünya Bankası ve IMF'den eli boş dönerken Koç grubu Dünya Bankası'ndan 20 milyon dolarlık kredi alıyordu. Yardımın özel kesime yapılmasının gerçek amacı kapitalizmin ideolojik yayılması ve bu yolla ideolojik kavganın az gelişmiş ülkelerde sürdürülmesidir. Türkiye'nin Truman doktrini kapsamına girmesinden bu yana geçen yarım yüzyıla yakın süreci dikkatle incelenirse, ABD'nin bu politikayı bizde aksatmadan uyguladığı görülür. Zaman zaman bu politikaya karşı çıkışlar olmamış, bağımsızlık eğilimleri toplumun genel istencine dönüşmemiş değildir. Ama her keresinde ABD önlem almayı başarmış ve politikasına karşı oluşan direnişi ortadan kaldırabilmeyi başarmıştır. Rockefeller'ın gayrimeşru muhalefet dediği, ABD çıkarına karşı gelen o ülkenin ulusalcı birimleridir. Buradaki meşruluk ve gayrimeşruluk ölçütü ABD çıkarına uygun olmak ya da uygun olmamaktır. Yardım ve tarafsız ülkeler. Rockefeller, ikinci grup ülkeleri tarafsız bir politika güden ya da o eğilimde olan ülkeler olarak gösteriyor ve onlarla ilgili önerilerini şöyle sergiliyor. İkinci grup tarafsız bir politika güden veya o eğilimi gösteren ülkeleri kapsamaktadır. Bu durumda devlet yardımları ve kredilerinin ağırlığı bu ülkelerde bizim için gerekli ekonomik koşulların yaratılmasına kaydırılmalıdır. Bu koşullar zamanla bizim için çalışmalı ve bu ülkelerin bize bağlı askeri pakt ve birlikleri kendiliklerinden girmeleri sağlamalıdır. Bu politikanın temel hedefi bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimizin artırılması sonucunda yerli ekonominin kilit noktalarını ele geçirmektir. Bu ülkelere yapılacak yardımın ağırlığı ABD girişimciler için ekonomik koşul yaratmaktır. Rockefeller'a göre burada da amaç ekonominin kilit noktalarını ele geçirmektir. Böylece bu ülkelerde de ABD idealizmi ve politikasını benimseyen çevreler yaratılır. Görülüyor ki ekonomi her şeyin başıdır. Bir ülkeye hükmetmek ancak ekonominin kilit noktalarını ele geçirmekte olanaklıdır. Rockefeller'a göre bu ülkelerdeki özel yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmeyen hükümetlere karşı olan grup ve kişiler desteklenmelidir. Böylece bu ülkelerdeki yeni politikamızın temelini sağlam bir şekilde atabiliriz. Bu gruba giren ülkelerin en önemlisi Hindistan'dır. The Economist dergisi Hindistan'la ilgili uygulamaya şu örneği vermektedir. Hindistan'ın kendi arzularıyla AİD'nin arzuları birleştiği anda ortaya herhangi bir mesele çıkmamaktadır. Örneğin daha fazla gıda yardımına karşılık Hindistan'ın ham madde ve yardımcı maddeler ithalatının liberalleşmesini kabul etmesi gibi. Ancak ABD her ülkeyle yaptığı sözleşmeye egemen eşitlik ilkesine dayanarak ya da egemen eşitler olarak gibi sözleşmelerin eşitler arasında yapıldığı görüşünü yerleştirir. Bir yanda ekonomik, askersel ve politik olarak dünyayı yönettiğini ve Tanrı'nın ulusuna bu misyona verdiğini söyleyen bir ülke, öte yanda bana kalkınmam için yardım et ya da güvenliğim ve bağımsızlığın için yardımım gerekti diyen ülkeler ve egemen eşitlik. Bu eşitlik, Anatol Fransız'ın Fransız devriminin eşitlik ilkesine karşı söylediği şu sözleri anımsatıyor. Kanun o muhteşem eşitliğiyle köprü altında uyumayı, sokaklarda dilenmeyi ve ekmek çalmayı fakirler için olduğu kadar zenginler için de yasaklamıştır. İsteyenin verenle eşitliği ne kadarsa, sözleşmelerdeki eşitlik de o kadardır. ABD'nin emperyalist emelleri ve dünyayı ele geçirme, milliyetçiliği ve bağımsızlık eğilimlerini ezme politikasının özü, asıl üçüncü grup ülkelerle ilgili önerilerde vurgulanıyor. Bu ülkelere yapılan özel sermaye yatırımları artırılmalı. Özel propagandalarla ekonomik yardımlar hızlandırılmalı ve dikkat edilsin bu ülkelerden eski sömürgeci egemenlerin ilişkisini kesmek için sömürge idarelerine karşı savaşan yerli iş adamları desteklenmeli. ABD bu ülkelerde başka sömürgeci ülkelere karşı oluşan ya da gelişen anti-emperyalist politikaları iş adamları eliyle destekliyor. Böylece o ülkelerde ekonominin kilit noktalarını daha başlangıçta ele geçirmeyi planlıyor. Bu tip ülkeleri desteklemememesi halinde onları yumuşatıcı etkimizin tümünü kaybedebileceğimizi bilmeliyiz. Eğer bunlar yapılmazsa bu ülkelerde bağımsızlık istediğinden öyle kuvvetli bir milliyetçilik doğabilir ki bu sömürge ülke yalnız eski sömürücü ülkenin kontrolünden çıkmakla kalmaz, bizim de kontrolümüzden çıkabilir. Rockefeller buna bir de örnek veriyor, Belçika Kongosu. Rockefeller'ın Kongo'yu örnek verişi rastlantı değildir. Kongo, sömürge Afrika'sında bağımsızlık kavgasına bilinçle veren bir ülkedir. Belçika yönetimindeki Kongo'da Kasavubu ve Lumumba gibi liderler bağımsızlık bilincini geliştirdiler. Birleşik cephe lideri Lumumba'ya uzun süren kavgalardan sonra sömürgeciler işkenceyle öldürdü. Kongo'daki bağımsızlık kavgasının yayılmasından kaygı duyan ABD seyirci kalamazdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Stuart White şöyle der. Birleşik Amerika için Afrika'daki kilit niteliği taşıyan bölge ve mevkilerin olağanüstü bir önemi vardır. Bu bizim dünya çapındaki stratejimizin gerçekleşmesine hizmet eden yatırımlar olarak düşünülmelidir. 22 Temmuz 1960 tarihli sayısında Wall Street Journal şunları yazar. Sam amcanın Afrika'ya yardım programı yepyeni bir döneme girildiğini göstermektedir. Şimdiye dek Amerika, Afrika'daki yeni devletlerle olan meselelerini Avrupalı müttefiklerinin kanalıyla çözmeye uygun görmüştü. Bilindiği gibi Avrupalı müttefiklerin bu yeni Afrika devletleriyle sıkı bağları vardır ve bu devletler düne kadar Avrupalı müttefikler tarafından idare edilmekteydi. Örneğin Ghana, İngiltere ile, Mali Federasyonu, Fransa ile, Kongo, Belçika ile bağlıydı vesaire. Fakat artık Kongo olaylarıyla Birleşik Amerika, Afrika işlerine ve doğrudan doğruya karışmak zorunluluğunu duymuştur. Yardım ve politik etkinlik. Rockefeller, birinci gruba ilişkin uygulama yöntemlerini şöyle özetliyor. Öncelikle yardımın özel girişimci yatırımlarına verilmesini ve hükümetin özel girişimcileri desteklemeleri için çalışılmasını önerdikten sonra önlemleri şöyle sıralıyor. Bu tip özel sermaye yatırımları zamanla bütün gayrimeşru muhalefeti ve politikamıza karşı mukavemeti ortadan kaldırabilmeli veya nötralize edebilmelidir. Ayrıca bizi desteklemekte kararsız ve sallantılı olan bütün şahsi teşebbüs ve menfaat çevrelerini etkilemelidir. Öte yandan ABD ile işbirliğine hazır yerli iş adamlarına yardım arttırılmalı ve böylece bu iş adamlarının ilgili ülkenin ekonomisinde kilit noktalarını ele geçirmeleri buna dayanarak politik etkilerinin artması sağlanmalıdır. Bu yeni emperyalizmin yerli işbirlikçileri eliyle bir ülkenin politikasını eline geçirme yöntemidir. ABD işte bu uygulamayı evrensel planda sürdürmüş ve etki alanındaki ülkeleri gizlice işgal etme yöntemi geliştirmiştir. Çünkü bu yolla toplumları içten ele geçirmeyi başarmıştır. Bu uygulamanın bir adı da toplum desteğini kazanmaktır. ABD bir ülkede hükümetleri etkileme güçlüğü çekerse değişik yöntemler uygular. Önce hükümeti değiştirme yollarını arar. Kukla hükümetler kurdurmayı dener. Doktor Hıfzı Topuz, Afrika'da Nkrumahizm başlıklı bir yazısında, Cumhuriyet Gazetesi 16/1966, çoğu yerde kukla hükümetler iş başına getirilir diyor. Vietnam'da Cao Ki, İran'da Şah Rıza Pehlevi, Endonezya'da Suharto, Filipinler'de Marcos bu tiplerin örnekleridir. 1960 sonrası Türkiye'deki sosyal uyanış ve Johnson'ın mektubu üzerine İsmet İnönü'nün Yeni Bir Dünya Kurulur, Milliyet Gazetesi 14/6/1964 mesajının huzursuzluğu ABD'yi Türkiye'de de arayışlara yöneltti. Demirel'in ABD'nin güvendiği bir kişi olarak sahneye çıkışı oyunun Türkiye'de de oynandığını kanıttır. Ancak gizde kalmış kimi olaylar Demirel'in ABD politikasına tam uyum sağlayamadığını gösterir. Böyle durumlarda ABD askeri yöntemleri de dener. Sistemin aradığı sivil kişiyi buluncaya dek. Türkiye'de bu arayış 1980'ler sonrası Turgut Özal'la somut örneğine kavuşmuştur. ABD'nin bir ülkede en çok istemediği halkın gerçekleri görmesi ve sosyal uyanıştır. İşte yardımın bir başka amacı bu sosyal uyanışı önlemek için toplumun ABD'ye yakın kesime dayanarak desteğini sağlamak, anti-emperyalist gelişmeleri böylece engellemektir. Claude Julien, ABD'nin tüm iletişim araçlarını Amerikan ideolojisini yaymak amacıyla kullandığını, Amerika'nın insancılı, demokrat ve hür dünyanın lideri olduğu imgesini yaratmak için çabaladığını örnekleriyle sergiler. Ayrıca ABD her ülkede özellikle tutucu milliyetçi çevreleri kullanır, gazete ve dergilere kaynak sağlar. Julien'e göre, Amerikan TV şirketlerinin hiçbir ülkenin ulaşamayacağı mali olanakları vardır. Röportajlar, seri programlar, çocuk yayınları yapılmakta ve bunlar da bütün dünyada ikinci kez satılmaktadır. Amerikan karşıtı satılan ülkelerde bile, örneğin Fransa'da, Ulusal TV her gün 1960'larda notumuz büyük oranda Amerikan imajları yayınlamaktadır. 1990 ve 1991 Körfez krizinin savaşa giden yolları aynı yöntemle dünyaya ABD'nin haklılığını empoze etmiştir. Hele savaş sırası CNN TV'sinin savaşı her cepheden dakika dakika yayınlaması ve olayların dünyayı saran heyecan içinde yorumlarla sunulması iletişim araçlarına egemen olanın gücünü gösterir. ABD işte bu yöntemle dünyayı etkilemekte ve gücünün sınırsız olduğu imgesine dayanarak toplum desteğini sağlamaktadır. Propagandayı yalnız kendisi yapmaz, sözleşmelere koyduğu hükümde yardım alan ülkeye kendi propagandasını yaptırır. Nasıl mı? En somut örnek bizimle yapılan 12 Temmuz 1947 anlaşmasının 3. maddesi 2. fıkrası hükmüdür. Bu hükme göre Türkiye hükümeti bu yardımın amacı, kaynağı, mahiyeti, genişliği, miktarı ve işleyişi hakkında Türkiye'de tam ve devamlı yayın yapacaktır. Burada hemen Küba ile ilgili plat değiştirgesini anımsayalım. ABD Kongresi'nin kabul ettiği yasayı 12 Haziran 1902'de Küba Parlamentosu anayasaya eklemişti. Biz de Kongre yasası hükmünü 5123 sayılı yasa ile kabul ettiğimizi unutmayalım. Bu olguya Türkiye'de bir kişi karşı çıkmıştır, Mehmet Ali Aybar. Bu hükmün özellikle Demokrat Parti döneminde nasıl uygulandığını 1950-1960 döneminin sosyal ve siyasal olayları incelendiğinde görülür. Celal Bayar'ın Türkiye küçük Amerika olacaktır sözleri Turgut Özal'ın dilinde Amerika gibi Türkiye söylemine dönüşür. Bu tür öykünmelerin kimlik bunalımından çıktığı açıktır. Bu öykünmelerin devlet başkanlarınca yapılması ayrıca değerlendirilmesi gereken olgudur. Emperyalizmin nerelere kadar sızmayı başardığını gösterir. Türkiye halkı, Ulusal Kurtuluş Savaşı ile kazandığı ulusal kimliğini, Truman doktrini ile girdiği ABD'nin koruyucu şemsiyesi altında yitirmiş, girdiği bir büyük bunalım içinde o kimliği arama çabasındadır. O kimliği buluncaya değinde emperyalizmin tuzaklarından çıkamayacaktır. Çünkü gerçek ulusalcı bir dünya görüşü tuzakları ve yanlışları görür, tuzaklardan kurtulmanın yollarını araştırır. Karşılıklı güvenlik ve işbirliği ya da yardım sözleşmelerinin nasıl bir bağımlılık yarattığını, toplumun kendine olan güvenini yıkan hüküm ve uygulamaların niteliklerini anlayabilir. Emperyalizmle yapılan sözleşmelerin bağımsızlığımızı ipotek altına aldığını söyleyenler, geçmişte komünist olarak nitelenmiş ve yalnız mahkemelerce değil, topluma egemen güçlerin ve elbet ABD propagandasının, moda deyimiyle medyanın etkisiyle halkın gözünde de küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Yıllar sonra gerçekler toplumun büyük bir kesimince görülüp anlaşılmaya başladığında da sistemin, yani emperyalizmin içimizde kurduğu sistemin kendini müttefiki yerli işbirlikçileri eliyle savunmasıyla karşılaşılmıştır. Halkımıza yitirdiği kimliği aramaya bile izin verilmiyor. Toplum olarak ulusal kurtuluş bilincine o kimliğimizi bularak ulaşacağımız için tuzaklardan çıkmamız önleniyordu. Öyle ki İsmet Paşa bile daha bağımsız kişilikli dış politika izleyemediğini bir yüksek dereceli parti toplantısında yakınarak anlatır ve "Peygamber edasıyla size dünyaları vaat ederler. İmzayı attınız mı? Ertesi günü gelmişlerdir. Ondan sonra sökebilirsen sök. Gitmezler. Ancak bu meselenin üstüne vakit geçirmeden eğilmek lazım. Yoksa ne bağımsız dış politika ne bağımsız iç politika güdülemez. Havanda su döyersiniz. Fakat zannetmeyin ki kolay iştir. Teşebbüs ettiğimizde başımıza neler geleceğini kestiremem" diyecektir. Yardımın bağımsızlık ve özgürlüğümüzü ABD olmadan koruyamayacağımız temeline oturtulduğu, yardımın amacı ve mahiyeti hakkında devamlı ve tam yayınla emperyalizmin propagandası yaptırılarak toplumun kendine olan güveninin yıkılmak istendiği ve böylece bağımlılaştırıldığımızın ayırdına varılması değişik yöntemlerde sürekli önlenmiştir. Düşünce suçu TCY'nin 141-142. Maddeleri ile yaratılması, örgütlenme, hak ve özgürlüğünün sınırlanması bunlardan sadece birkaçıdır. ABD bu yöntemle bizim kendisi için yapacağımız propaganda ile Türk toplumunun desteğini sağlamakla kalmamış, gerçekleri görmemizde engellenmiştir. ABD yararına propaganda yapanlar söyleye söyleye kendi sözlerinin etkisi altına girerler. Bu yeni emperyalizmin dahiyane buluşlarından biridir. Sözleşmelere uyulmaktan kaçınılmaz. Peki uyulmazsa ne olur? Cezalandırılırsınız. Yalnız uymadığınız için değil, İsmet Paşa gibi tuzakların ayırdına vardığınızda da cezalandırılırsınız. Anlaşmaya uymayan cezalandırılır. Unutulmamak gerekir ki ABD bu gereğe uymayan ya da politikasını ABD'nin çizdiği rotadan ayıran hükümetlere yaşama hakkı tanımaz. Çünkü The American Journal of International Law NR1 1952 tarihli bir kongre yasasının 511 numaralı paragrafının A ve B hükmü bunu gerektirir. Okuyalım bu hükmü. A. Birleşik Amerika hükümetlerinin imzalamış olduğu ikili veya çok taraflı anlaşma ve sözleşmelerde askeri taahhütleri yerine getirmekten şu veya bu sebeple kaçınan ülkelere hiçbir şekilde iktisadi yardım yapılmaz. B. Birleşik Amerika devletlerinin güvenliğini artırmaya hizmet etmeyen hiçbir iktisadi ve teknik yardım yapılmaz. Bu hükmü gördükten sonra bu tuzaktan kurtulmadan ABD Kıbrıs sorununda neden bizi yalnız bırakıyor, neden ambargo uygulandı diye yakınmanın ne kadar yersiz olduğu anlaşılmıyor mu? Oysa sızlanma yerine sözleşmeler tuzağından kurtulmanın yolları aranmalı değil mi? Rockefeller'ın önerilerinin özetini anımsayalım. Deniliyordu ki, ekonominin kilit noktalarını ele geçirerek politik etkinliği sağlamak gerekir. Ekonomi ve politika el ele, her ikisi de özel girişimin denetiminde olmalı. 1978'lere dek, yani CHP'nin hükümet kurmasına kadar ABD'nin çizdiği ekonomik rotadan kimi sanayi kuruluşları dışında çıkılmadı. Sovyetlerin kredisiyle İskenderun Demirçelik, Seydişehir Alüminyum Kuruluşları ve Romanya'nın desteğiyle Kırıkkale'de kurulan Orta Anadolu Petrol Rafinesi bunlardandır. Ancak CHP değişik bir ekonomik programla ekonomiyi yeniden düzenleme amacında olduğunu söyleyerek oy aldı. Halk sektörü, KUP ve Köykent projeleri kooperatifçilikle kalkınma gibi romantik planda kalacak bir ekonomik model amaçlıyordu. Bu elbet ABD'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmalara dayalı beklentilerine aykırıydı. Turnberg raporundan başlayan etkileme sözleşmelerle zorunlu uygulamaya dönüşmüştür. Çünkü bu tür bir model önerisi öneri olarak kalsa bile ABD'nin çıkarına karşı bir politik oluşturma çabası nedeniyle CHP'nin hedefe alınması için yeterliydi ve gerçekten de öyle oldu. ABD'li Profesör Baldwin bu konuda diyor ki, hükümetin özel sermayenin karşıtı bir politikayı izlemesi durumunda, hükümeti izlediği politikadan caydırmak üzere Dünya Bankası'nın çözümü, politikasını değiştirmesi için şantaj yaparak borç vermeyi reddetmektir. Bu yöntem bizde de başarıyla uygulanmıştır. 1978'de ülkede daha bağımsız bir politika izlemek savıyla hükümet kuran CHP, bu uygulamanın sarmalında bitirilmek istenmiştir. ABD bu yöntemle ekonomiyi komut edenlerden yararlanarak toplum desteğini arkasına alan gücü önünde durulamayacağını göstermiştir bizlere. 1978-1979'da bağımsızlığa adım atmanın değil, bağımsızlığı düşünmenin cezalandırıldığını yaşayarak gördük. Dünya finans örgütlerine verilen emirle krediler kesildi. 70 sente muhtaç bir ekonomik düzen devralan Ecevit hükümeti kredi sağlamak için çırpındı durdu. Ama hangi kapıyı çaldıksa bize emperyalizmin örgütlerine gitmemiz söyleniyordu. Kredi alınamadı. Terör kırlardan kentlere, sokaklara indi. Ve işte iş adamları, ekonominin kilit noktalarını ellerinde tutanlar, ilanlarla örgütlerinin baskılarıyla toplumun CHP'ye verdiği krediyi sıfıra indirmeyi başardılar. Ecevit hükümeti 22 ayda bitirildi. Bu tarihsel olay yöntemin bizdeki en somut örneğidir. Bu kadarla da kalmadı. CHP'ye yönelik eleştiriler sürdü. 12 Eylül'den sonra Türkiye'de sosyal demokrasinin bir türlü örgütlenemeyişi, 12 Eylül sisteminin sol görüşe açtığı savaşın da eseridir. Çünkü 12 Eylül'ü yaratanlar ABD'nin ideolojik eğitiminden geçmişlerdir. Türkiye'de sol denilince tüyleri diken diken olanlar ABD ideolojisiyle yetişmiş kafalardır. Ama unutmayalım, yukarıda gördük ki ABD bu adam yetiştirme işinde bizi kullanmıştır. Hem de kendi kongre yasasına göre yapılan sözleşme uyarınca çıkardığımız yasadan yararlanarak. Toplumun kendi değerlerine yabancılaşması. ABD'ye toplum desteği sağlamada bizler yardımcı oluyoruz demek ki. Kanımızca emperyalizmin bu türü işgali yöntemden de, kukla hükümetlerle yönetim türünden de tehlikelidir. Çünkü bu yöntemle toplum kendi değer yargılarından koparılmakta, kendine ve tarihine yabancılaştırılmaktadır. Sonuç toplumsal bütünlük yerine anarşizme kadar uzanan toplumsal parçalanma. Bazen toplumun desteğini kazanmak da gereklidir diyor Pentagon'un ünlü kuramcılarından Lindsay ve şöyle sürdürüyor. Toplumun desteği sağlandığı ölçüde o topluma kendi görüş ve ideolojimizi empoze edebiliriz. Ancak bundan sonra o ülkedeki reformcu da olsa partizan hareketini, yani halkın bilinçlenmesine yönelik içten değiştirme ve dönüşümleri ya da ayaklanmaları, notumuz, kolaylıkla bastırmak ve ezmek mümkün olur. Türkiye'nin içinde çırpındığı tuzaklarda geçen son yılların olayları bir de bu açıdan ele alınıp incelenmelidir. Önceleri sağcı, solcu ya da faşist komünist ikileminin yarattığı kamplaşma, Alevi-Sünni çatışmalarının 1980'lerden sonra da Kürt-Türk ayrımcılığına varan çatışmaların kaosu, günümüzde Cumhuriyetçi, Osmanlıcı, Birinci Cumhuriyet, İkinci Cumhuriyet, laik-antilaik ikilemi ile yeni bir toplumsal parçalanmaya yöneliş. Türkiye eğer bu geçmiş yarım yüzyılı bir toplum ve tarih bilinciyle inceleyip nedenlerini araştırmazsa, bunalımlar içinden çıkılamayacağı, çürümüşlük, kokuşmuşluk içinde yuvarlanacağımız bilinmelidir. Görülüyor ki her ülkenin ilerici devinimleri o ülkedeki işbirlikçilerle el ele verilip toplumun değer yargıları değiştirilerek Amerikan ideolojisi doğrultusunda bir dünya görüşü yaratılıp ezilmektedir. O ülke bu aşamadan sonra ABD doğrultusuna girmiştir.